Ayrım 8, sayfa 93. Donna, bilimsel bir alan olan Average Life Expectancy yani ortalama yaşam beklentisi kavramına bir göz atalım. Bu dalın ortaya koyduğu gerçek, ortalama insan ömrünün çağlar ilerledikçe arttığıdır. Buna göre, dönemler ve yaşam beklentileri şöyle. Neolitik çağ 20 yıl, bronz çağı 18 yıl, antik Yunan 28 yıl, antik Roma 28 yıl, orta çağ İngiltere'si 33 yıl. Bu tabloya baktığında 950 yıl gerçekten de fazlasıyla ütopik bir süredir. Bunun da ötesinde insan ömrünün artmakta olduğu bulgularıyla da ters düşmektedir. Yeryüzünde herhangi bir insanın 1000 yıla yakın bir süre yaşayabileceğine dair herhangi bir fosil, buluntu ya da kayıt, hatta kuşku bile yoktur. Bilimsel bulguların zaman içinde hep haklı çıkardığı Kur'an nasıl olup da bilimle bu kadar açıkça ters düşmektedir. Üstelik tek bir cümleyle geçtiği, önemli bir şey olarak sunmadığı bir konuda. Ben, Nuh'un şahsına özel bir şey olamaz mı bu? Yani kimi insanlar ortalamadan uzun yaşar ya. Donna, toplumu Nuh'un uyarılarına kulak asmamıştı, bunu unutma. Kendini onların yerine koy. Bugün yaşıyor olsaydı ve sana yakınlarda bir tufanın kopacağını söylüyor olsaydı, sen Cengiz Han'a kulak asmaz mıydın? Ben, haklısın. 950 yaşında birini dinlemeyecek bir insan tanımıyorum ben. Donna, 950 yıl Nuh'un tekamül süresini anlatıyordu. Kur'an, kavramları şifreler ama bu şifre yanlış bir bilgi verme şeklinde olmaz. Kur'an, yanlış bilgi vermemek adına Nuh için 950 yıl yaşadı demez. Aralarında kaldı ifadesi, ömürle ilgili ucu açık bir anlatımdır. Buradaki bir diğer önemli nokta, 950 yılın doğrudan ifade edilmemesidir. Ayeti okuyan kişi önce 1000 yıl kavramına gönderilir. Sonra bundan 50 yıl çıkarması söylenir. 1000 yıl, Kur'an'ın ruhların tekamül ömrünü simgeleyen sembol rakamıdır. Ben, son iki cümlen beni şoke etti. Bu nasıl bir metin yazma tekniğidir? Donna, bu arada yukarıda okuduğumuz ayetlerden biri daha fazla ilgiyi hak ediyor. Ya da altı üstüne gelmiş, ıssız duran bir şehre uğrayan gibisini görmedin mi? Demişti ki, Allah burasını ölümünden sonra nasıl diriltecekmiş? Bunun üzerine Allah onu 100 yıl ölü bıraktı, sonra onu diriltti. Ve ona dedi ki, ne kadar kaldın? O, bir gün veya bir günden az kaldım dedi. Kur'an-ı Kerim, Bakara Suresi 259. ayet. Ben, bu kişi dirilişi gerçekten çok merak etmiş anlaşılan. Donna, öncelikle bilmen gereken o kişinin inançlı bir kişi olduğudur. Allah'a ve dirilişe inanmaktadır. Dirilişten yana şüphesi yoktur. Onun merakı dirilişin nasıl olacağıdır. Bu inançlı kişi tekrar bedenlenmiş ve bu sürecin sonunda kendisi için iş açıklık kazanmıştır. Ben, iş benim için henüz tam açıklık kazanmadı. Donna, beden fanidir, dünyevidir. Ahiret ise dünyanın ötesindedir. Ayet, dirilişin kıyamet sonrası ile ilgili olmadığının güzel bir açıklamasıdır. Ben, diriliş dünya sonrası yaşam için bahsedilen bir oluşum olsaydı, dünyanın yani mekanın olmadığı bir yerde yeni bir bedene neden ihtiyaç duyasın? Şimdi anlaşıldı. Donna, bedensel bir diriliş için dünyaya da ihtiyaç vardır. Ahiret sonsuzluktur. Sonsuzluk sadece ruhlar için geçerli bir takvimdir. Sonsuzluğun ortasında bedenlere yer yoktur. Ruh ve meleklerin saflar halinde duracakları gün, Rahman'ın kendilerine izin verdikleri dışında olanlar konuşmazlar. Konuşacak olan da doğruyu söyleyecektir. Kur'an-ı Kerim Nebe Suresi 38. ayet. Ahiretin mutlak anlatımı bu Rahmanlı ayettir. İyice bak, tekrar tekrar bak, safların arasında bir beden görebiliyor musun? Ben, parmak uçlarına kadar yeniden yaratılan bedenler nereye gitti gerçekten? Donna, nihai ahiret kavuşma günüdür. Tanrı'nın ruhundan üflenmiş ruhun ona geri dönmesidir. Tanrı'nın ahiretteki hali için Rahman adını kullanması da boşuna değildir. Hesap, sorgu ya da ceza. Ahirette Tanrı'dan yana karşında bulacağın tek şey sonsuz rahmettir. Ben, Rahman çok stratejik bir kelime anlaşılan, cezanın olmayışı ise gerçekten şok haber. Dona, Rahman Kur'an'ın en büyük sırlarından biridir. İlerleyen vakitte bu kelimenin sırrına vakıf olacaksın. Küçük dilini yutmaman için gerekli tedbirleri almamızdan hemen sonra. Ben, tamam o zaman Rahman konusunu kısa bir süre için rafa alıyor, daha fazla soru sormuyorum. Dona, ben bana şunu sormanı bekliyorum. O gün melekler çoğulken ruh neden tek? Ben, ama dikkatimi çekti biliyorsun. Melekler hepsi birlikte bir saf oluşturmuşken neden diğer safta ruh tek başına? Nasıl oluyor bu? Dona, 1. İstekte bulunan biri muhakkak gerçekleşecek olan bir azabı istedi. 2. Kafirler için olan bu azabı geri çevirecek yoktur. 3. Bu azap yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. 4. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedir. 5. Şu halde güzel bir sabır göstererek sabret. 6. Çünkü gerçekten onlar bunu uzak görüyorlar. 7. Biz ise onu pek yakın görüyoruz. Kur'an-ı Kerim Me'ariç Suresi. Ben. Buradaki yükselme derecelerinin tekamülü anlattığını anlayabiliyorum. Peygamber'e azabı soruyorlar. Sense cevap olarak tekamülden, ruhtan bahsediyorsun. Dona, küfre sapanlar. Sapmak yol üzerinde yolculuk esnasında yapılan bir eylemdir. Ahiret ise yolun ve yolculuğun ötesidir, varılan yerdir. Ben, peki o zaman ruhun tekil olması durumuna dönelim. Ruh neden yalnız? Dona, ayette bahsedilen ruh Adem oğullarıdır. Adem varoluşun simgesidir. Adem oğulları ise insanların toplamıdır. Tüm ruhların toplamı Adem oğlunun bir olmuş halidir. Sizin yaratılmanız ve diriltilmeniz yalnızca tek bir kişi gibidir. Şüphesiz Allah işitendir, görendir. Kur'an-ı Kerim Lokman Suresi 28. ayet. Adem oğulları insanlığın nesillere bölünmüş halidir. Tanrı meleklerine Adem'i yaratacağından bahsetmişti hatırlıyorsun. Ben, evet. Dona, Adem Tanrı'nın ruhundan kopan tanrısal ruhun toplam adıydı. İnsan türü Adem'den türedi. Bir olan ruh Havva ile önce ikiye bölündü ve bugüne kadarki süreçte milyarlarca ruha bölündü. Meleklerin Tanrı'ya secde eder gibi Adem'e de secde etmelerinin nedeni buydu. Adem Tanrı'dan bir parçaydı. Ben, ruh bölündükçe azalmıyor anlaşılan. Bilgisayarda bir öğeyi kopyalamak gibi sonsuz sayıda kopyasını alabiliyorsun. Dona, ruh varoluş sürecinde azalmaksızın milyarlarca alt kimliğe bölündü. Tekamülün sonunda yeniden bir olacak. Bu serüvende ona eşlik eden meleklerle birlikte evinin yolunu tutacak. Me'ariç suresindeki bu ayetler tekamül serüveninin özetidir. Yükselirler ona ayetinden sonra Muhammed'e sabrın tavsiye edilmesi de bu yüzdendir. Meleklerin yükselişiyle ilgili gibi görünse de konu insanları yakından ilgilendirmektedir. Onlar onu çok uzak görüyorlar. Biz ise onu çok yakın görüyoruz da anlatılan ise zamanın izafiyetidir. Zamanın izafiyeti semavi bir konudur. Varoluş küçüğüm Tanrı'nın katında bir günün hikayesidir. Ben, Tanrı'nın bir günü ile bizimki arasında ciddi bir fark var anlaşılan. Dona, mişli geçmiş zaman, dili geçmiş zaman, şimdiki zaman, geniş zaman, gelecek zaman. Bunlar ölümlülerin zaman kipleridir. Tanrı cümlelerini sonsuz zaman kipinde kurar. Ben, peki insanlığın geçmişi, geleceği toplam kaç gün? Dona, 6. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden odur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her neredeyseniz o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görendir. Kur'an-ı Kerim Hadid Suresi 4. ayet. Ben, yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Ruhun trafiğinden bahsediyorsun. Biz hep Seni yeri göğü 6 günde yarattın. Sonra biz dünyaya geldik sanıyorduk. Donna, 6 gün ruhun tekamülünün toplam süresidir. Onun arşı su üzerindeyken amel bakımından hanginizin daha iyi olduğunu denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Kur'an-ı Kerim, Hud Suresi 7. ayet. Ben, sen varoluşun toplam süresinden bahsediyormuşsun. Donna, Tanrı bir şeye karar verdiyse o hemen olur. Evrenin oluşumunun milyarlarca yıl sürmesi insanların zaman algısı ile ilgilidir. Tanrı sonsuz zaman boyutunda yaşadığı için milyarlarca yıl onun için bir an bile değildir. Yaratılışın 6 günü tekamülün toplam süresidir. Papa'nın Tanrım nerelerdeydin serzenişinin altında da 6 gün kavramını varoluşun öncesine ait zannetmesi vardır. O ve diğerleri 6 günden sonra Tanrı'nın ortadan kaybolduğunu zannetmektedir. Gerçekte Tanrı elini varoluşun üzerinden hiçbir zaman çekmemiştir. İnsanlık ve varoluş halen 6 günün içinde bir yerlerdedir. Ben, bu arada ben de herkes gibi ayetlerdeki ruhun Cebrail olduğunu zannediyordum. Donna, Cebrail sadece bir melektir. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindendir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Kur'an-ı Kerim, İsra Suresi 85. ayet. Melekler tek başlarına bir ilim konusu değildir. Ruh, ruhsallaşma ilmidir. Geçmiş için erken, ahir zamanın doğru zaman olduğu bir ilim. Ben, peygambere ruh ilmini soruyorlar. Tam o anda sen eğiten, tekamül ettiren yani Rab oluyorsun. Peşinden, de ki size onun ilminden az bir şey verilmiştir diyorsun. Peygamber bu ilmi biliyor. Sen ona az bir kısmını açıklamasını söylüyorsun. Donna, İşte Muhammed'in ruh ilmini ben bile bilmiyorum cümlesinin altında yatan neden buydu. O, ruh ilmini yeryüzünden en iyi bilen kişiydi. Ancak ilmin kendisi yüksek bir bilinç düzeyi gerektiriyordu. Kur'an'ın ilmi ve sırları bir anda ortaya dökülseydi, İslam bir avuç bilgenin dini olur, asla kitleselleşemezdi küçüğüm. Kur'an bu yüzden sırlarını zincirin en az bilge olan halkasını temel alarak açıklar. İlahi ikilem bunu gerektirir. Ben, hadi devam edelim. Yeni kriptolar çözelim. Kıyamet nasıl kopacak çok merak ediyorum. Meteor düşecek değil mi? Donna, hayal gücün gerçekten iyi çalışıyor. Benim hayalimdeki kıyametin biraz farklı olduğunu söylemeliyim. Ben, o zaman dünya buz kesecek. Donna, kıyamet dendiğinde aklına hep felaketler geliyor. Önce kıyametle ilgili temel yanılgıyı düzeltelim. Bildiğin tüm kıyamet senaryolarını yan yana diz. Hepsinin içinden günahkar bir insanlık ve kızgın bir tanrı çıkar. Bu iki figürü çekip çıkarman bildiğin anlamdaki kıyametin kıyametidir. İnsanların zihnindeki kıyamet filminin ilk repliği "Biz çok kötüyüz. Tanrı bizden intikam alacaktır." Bunu "Tanrının intikamı çok debdebeli bir şey olmalıdır." takip eder. Senaryo böyle olunca karşısına yıkılan dağlar, patlayan volkanlar, fışkıran alevler çıkar. Ben, evet sen insanları cezalandırmak istesen neden bunu dünyayı yok ederek yapasın ki? Zaten hepimiz ölüyoruz bir bir. Sen ceza makamıysan nihai istikametimiz zaten ilahi cezaevi. Aslında ben kıyameti hep sembolik bir yıkım olarak düşünmüşümdür. Bu senaryoda aklıma yatmayan, yıkımı neden önceki kuşakların yaşamadığı, sadece dünyadaki son jenerasyonun kıyameti gördüğüydü. Yani bir günah varsa bu hepimizindir. Donna, kıyametin zihnindeki imajı, insanlığın yaratıcısını hayal kırıklığına uğratması ve bunu takip eden ilahi bir öfke üzerine kurulu. Emirlerimi dinlemeyen bir uçağı havada imha etmem gibi. Oysa uçak da, atmosfer de, hava boşluğu da, havaalanı da, rota da, kaptan da, onun uçuş inisiyatifi de, özetle her şey benim eserimse, kontrolden çıkan ne? Ben, haklısın, Tanrı yaşamdan beklediğini neden alamamış olsun? Bunu yüzüne karşı söylemiyorum, gerçekten çok mantıklı. Biliyor musun, mantık mefhumunu senin yaratmış olduğunu hiç düşünmemiştim daha önce. Düşünseydim bu kadar mantıklı oluşuna şaşırmazdım. Peki kıyamet ne gerçekte? Donna, İnsan değişmek zorundadır. Tekamül değişmeyi zorunlu kılar. Kişi kendini aşmaya mecburdur. Kıyamet kendisini değişime açmayanlar içindir. Kur'an'daki kıyamet sarsıntılı değişimdir. Yaşamı yönlendirir. Rasyonel nedenleri vardır. Sezgileri açık olanlar için onun geleceği çok açıktır. İnsanlık kıyametlerle geleceği öngörmek konusunda büyük bir sınav verir. Nuh tufanı da kıyametlerden biridir. Nuh büyük bir meteorolojik olayı sezgileriyle öngörür. Bugününü geleceğe göre düzenler ve bu yüzden de kıyamet sonrasında dünyanın yükseklerindeki yerini alır. Ben, kıyamet felaket mi o zaman? Dona, kıyamet bir felakettir. Dünyanın dönüşümünü idrak etmeyen ve değişime direnenlerin felaketi. Çağlar değişir ama değişime direnenler hep aynı kalır. Bir zamanlar dünyanın döndüğünü kabul etmeyen insanlar bugün de dünyanın dönüştüğünü kabul etmemektedir. Hayatın her alanı kendi kıyametini yaşayacaktır. Makbul olan felaket gelmeden önce yapman gerekenleri yapmandır. Ben, kıyameti ben hep dünyanın sonu olarak düşünmüştüm. Dona, kıyamet dünyanın son günü değildir. Dünyanın sonu geldiğinde yaşanması gereken her şey zaten yaşanmıştır. Seni yanıltan şey, dünyanın sonu için kullanılan debdebeli anlatım biçimidir. Bu anlatımın amacı, dünyanın geçiciliğini zihinlere yerleştirebilmektir. Şu gördüğün dağlar var ya, onların hepsi dümdüz olacak. Bu yaklaşım, Kur'an okuyan kişiyi geleceği dünyevi olarak düşünmekten uzaklaştırır. Kur'an'ın işaret ettiği asıl kıyamet, sana ileride açıklayacağım, din günüdür. Ben, hayatın her alanını kendi kıyametini nasıl yaşıyor ki peki? Tam anlayamadım. Dona. Bugün yazılım üretmek gibi elle tutulamaz hizmetler veren şirketler, yerden altın madeni çıkarıp satan şirketlerden daha çok para kazanabiliyor. Bu geleneksel ekonomi anlayışının kıyametidir. Bugün gencecik insanlar bu yeni ekonomide kısacık zamanlarda dünyanın en zenginleri arasına girebiliyor. Bu geleneksel başarı anlayışının kıyametidir. Kendi ülkene bak. Ülkenin de kendi kıyametlerini yaşadığını göreceksin. Kepenk indiren tiyatrolar, gelişmeyen tiyatrocuların kıyametidir. Barajın altında kalan, değişmeyen politikacılardır. Geleneksel reklamcılığın öldüğünü sen yazmıştın ve haklıydın. Siyaset, yönetim, sanat, edebiyat, felsefe, gazetecilik. Hayatın her alanı kendi kıyametini bir gün mutlaka yaşar. İnsanlar müsbet değişime direnme eğiliminde olduğu için. Bildiğin ve bilmediğin her şey değişiyor, değişecek. İçinde bulunduğun evren, üzerinde durduğun dünya, zannettiğinin aksine hareket etmektedir. İnsan değişime risk almaktan korktuğu için direnir. Hızla hareket eden bu evrenin içinde hareket etmeden sabit durmaya çalışmak gerçekte risklerin en büyüğüdür. Tanrı bile indirdiği hiçbir dini bir öncekinin aynısı kılmamış, sürekli geliştirmiştir. Değişmeyen, yenilenmeyen, evrenin akışına uymayan her şey kendi kıyametinin altında ezilecektir. Ben, internet sonrası dünyanın eskisi gibi olamayacağını anlatamıyorum müşterilerime. Bedava mektuplaşma zannediyorlar interneti. Dona, dünyadaki güç dengesinin tümüyle el değiştirmekte olduğunu anlamaları için biraz daha zamana ihtiyaçları var. Ben, bu kadar büyük bir şey olarak düşünmemiştim pek. Dona, internet dünyanın sondan bir önceki kıyametidir. Ben, tuhaf bir şey bu internet. Açıkçası bazı isimler var internetin mucidi olarak anlatılan. Ama onlar mühendis. İnternetin yarattığı bu yeni toplum yapısını önceden tahmin edemediklerinden eminim. İnterneti öngören gelecek bilimcisi de yok işin tuhafı. Dona, İnternet konusunda biraz gizemli bir durum olduğunu kabul ediyorsun demek ki. Bu anonim oluşumun arkasında gizli bir el olmasın sakın. Ben, kimmiş o? Ben, hadi canım. Dona, kim bilir, belki de bu konuda bir ayet bile indirmişimdir. Ben, gerçekten mi? Dona, bu konuya daha var, biraz daha sabır. Ben, umarım o ayet beni ikna eder. Çünkü internetten bahseden bir ayeti benim aklımın kolay kolay alabileceğini sanmıyorum. Dona, işte ben de bu yüzden biraz daha var diyorum. Senin tampon belleğini sıfırlamamız gerekiyor öncelikle. Ben, tampon bellek mi? O ne demektir? Dona, Bilgisayarlar internet gezintileri sırasında sık ziyaret edilen siteleri hafızalarına kaydederler. Gelecek sefer kullanıcı o sitenin adresini yazdığında site kaynaktan değil kendi bilgisayarının hard diskinden yüklenip getirilir. Siteye girişi hızlandırmayı amaçlayan bu sistem kullanıcının sitede yapılan değişiklikleri algılamasına engeldir. Aslında gezinmekte olduğu şu anda olmayan eski bir sitedir. Tampon bellekteki siteleri gezen kişi internette gezindiğini düşünürken gerçekte kaynakla irtibatı kopmuştur. Kullanıcı kapalı devre bir sistemin içindedir. Gezinti sonsuz internette değil kendi bilgisayarının içinde gerçekleşmektedir. Ben, bırak tampon belleğimi, benim bilgisayarın işletim sisteminin toptan yenilenmeye ihtiyacı var. Çok sık çöküyor. Demek istediğini anladım galiba. Kavramlarla ilgili zihnimi dolduran çağrışımlardan bahsediyorsun. Bana bir şey sorulduğunda zihnimde ona ait bir çağrışım yoksa ancak o zaman bilmiyorum diyorum. Herhangi bir çağrışım varsa kafamda bilmediğim halde onu bildiğimi sanıyorum. Kur'an fenomeni de böyle. Bildiğimiz Kur'an işte. Yeni ne olacak diyorsun? Kur'an ve İslam'la ilgili kanaatlerimiz kaynaktan değil tampon bellekten yükleniyor aslında. Yüzlerce yıl boyunca oluşmuş bir algının içine geziniyoruz. Gerçek çok farklı olabilir. Dünyadaki tüm insanların tampon belleğini silebilsek, Kur'an'ı ilk defa okuyor olsalar bugün olduğundan çok daha derinlere inebiliriz. Donna, belleğin temizlenince zihnin açıldı bakıyorum. Ben, Donna, ölüm nasıl bir şey? Ölen insan neler hisseder? Canı yanar mı? Ölüm neden bu kadar korkunçtur? Ölümün imajı değişemez mi? Donna, sen de biliyorsun ki istenen her şeyin imajını değiştirebiliriz. Yalnız ölümün imajını fazla iyileştirirsek toplu intiharlara yol açabiliriz. Ben, haklısın, bunu düşünmemiştim. Sanıyorum ölüm belli bir ölçekte hep kötü kalmak durumunda. Yaşamın güzelliği aslında ölümün kötülüğü fikrinden besleniyor. Gene de bir şeyler yapmalıyız. Bana ölümü daha iyi anlatabilmek için beni öldürmezsin diye ümit ediyorum. Arabamın lastiklerini daha yeni değiştirdim ve ölmek istemiyorum. Yani korktuğumdan değil, yanlış anlama. Yapacak çok iş var o açıdan. Donna, sana şunu müjdeleyebilirim. Bildiğin ölüm artık bir ölü. Sen artık yeniden dirilişin güven dolu topraklarındasın. Bir imaj değişiminin gerekli olduğunda seninle hemfikirim. Önce ölümün tarihini bir düşünelim. Ölümün korkunç imajı korkunun öğrenilmesi sırasında yerleşti. Korkunç ölüm insanlara hayatı dolu dolu yaşama bilincini kazandırdı. Dünyaya bir kere daha gelmeyeceğini bilmek insana içinde olduğu anın değerini bilmeyi öğretti. Tekamülün ilk basamaklarındaki insan yeniden dirilişten haberdar olsaydı yaşama dört elle sarılmayacak, yolu uzatacaktı. Gerçekten de ölüm insanlığa yaşamayı öğretti. Bir düşün, dünyaya gelirken avazın çıktığı kadar bağırıyor ve ağlıyordun. Ruhsal yuvandan ayrılmak istemiyordun. Seni burada tutmanın tek yolu seni çıkış kapısından uzak tutmaktı. Ölüm sende bir korku unsuru haline getirilmeseydi bulduğun ilk fırsatta evine geri dönerdin. Ben, haklısın. Yeniden dirilişe 10 sene önce geçmiş olsaydım otobanda saatte 250 kilometre hızı geçmeme ilkemi delecek ve muhtemelen ölecektim. Yaşayamadığım deneyimlerim bir sonraki haftaya devredecekti. Donna, gene de bu kadar hızlı gitmemeni öneririm sana. Ben, bildiğin bir şey mi var? Donna, hayallerinin arabasının çarpışma testlerinden aldığı notlar pek iyi değil, bunu biliyorsun. Ben, of. Donna, ölümün acıtıp acıtmadığını sormuştun. Sana önce acının ne olduğunu anlatmalıyım. Ben, acıların altından kalkmanın yolunu da göstersen ne güzel olur. Donna, anlayabildiğin hiçbir şey sana acı veremez. Bilge, acı çekmez. Acının öğretmen olduğunu bildiği için. Acı, içinde sana yazılmış bir mektubun saklı olduğu bir şişedir. Farkındalığı yüksek insan, acının şişesini açar ve içindeki mektubu okur. Acı, Tanrı'dan gelen bir ceza değildir. Acı, kişinin kendisini aşmasıdır. Acı, gelişmektir. Spor sonrası duyduğun kas ağrıları, kaslarının geliştiğinin müjdesidir. Her acıda anlama ve anlamlandırma sınırlarını zorlarsın. Şifresini çözdürene dek sana varlığını hissettiren acı, onun nedenini anladığın anda kesilir. Acı öğretmendir ve senin mektubu okumanla birlikte onun dersi bitmiştir. Sınıfı terk ederken yerini haz öğretmene bırakır. İyi de bu derslerde benim canım neden çok yanıyor? Donna, insan ruhu alışa geldiği üzere kendi cennetinde yaşama eğilimindedir. Ruh, özünde sonsuz ölçekte mutludur. Kendisine yapışan acı hissini yadırgadığı için acısı kat kat artar. Ölüme dönersek, ölüm henüz ölmemişlerin acısıdır. Ölüm acıyı geride kalanlara verir. Ölümün insanı acıtan yanı onu anlayamamasıdır. İnsan ölümden korkar çünkü onu anlayamaz. Sevdiğin filozof Wittgenstein'ın "İnsan bilmediğini bilemez, insan ölümü anlayamaz" yaklaşımı bu yüzden felsefe tarihinin sonu olarak kabul edilmiştir. Ben, ölüm lafı koca felsefeyi bitirmeye yetmiş. Şimdi düşündüm de filozofların felsefe tarihinin tamamlandığında mutabık olmaları gazetelere manşetlik flash bir haber aslında. Donna, bilinemeyenin bilinemeyeceğini anlamak için 1900'leri beklemek gerekmiyordu. Göklerde ve yerde gaybı Allah'tan başka kimse bilmez. Kur'an-ı Kerim, Neml Suresi 65. ayet.